Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 8 Kasım Cuma. Yıl 2019, ay 11, gün 312, Kasım 1.
1441, Hicri Rebiülevvel 11, 1435, Rumi Ekim 26.
Mevlüt Kandili.
Kasım günlerinin başlangıcı.
Günün malumatı. Kasım günleri. Kasım günleri yılın sonbahar ve kış mevsimlerini, Hızır günleri ise yılın ilkbahar ve yaz mevsimlerini içerir. Bölen anlamına gelen Kasım günleri 179 gündür. Artık yıllarda 180 gün, Kasım ayının 8'inde başlar ve 5 Mayıs'ta son bulur.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize devam destek veriyor.
Günaydın efendim.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Clandestino, Manuçao'dan Clandestino, yani kaçak göçmenler adlı parçayla yaptık. Bunun sebebi de kaçaklar ve yasal göçmenler üzerine biraz konuşma fırsatı bulmak. Bunu da Galeano üzerinden yapacağız.
Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık.
Yasal göçmenler. 8 Kasım. Özel bir uçakla Monterey'e kadar uçtular. Oradan 2008 yılında muzaffer turlarına başladılar, müstesna konuklar olarak ilan edildiler ve 9 tane tören arabasıyla caddelerden, ana caddelerden geçtiler. Zafer kazanmış politikacılara benziyorlardı ama değillerdi. Onlar mumyaydı. 1,5 asırdan daha uzun zaman önce Guanajuato şehrini yok eden kolera salgınının kurbanı olan mumyalar. Hepsi bayramlık kıyafetlere bürünmüş 11 kadın, 7 erkek, 5 çocuk ve bir tane de bedensiz kafa sınırın öbür tarafına geçti. Bu mumyalar Meksikalı da olsalar kimse onlara ne pasaport sordu ne de sınır muhafızları tarafından taciz edildiler. Ve çiçeklerle süslenmiş tahtların altından alkışlar eşliğinde geçit törenlerini yapacakları Los Angeles, Las Vegas ve Chicago'ya doğru yolculuklarına rahat bir şekilde devam ettiler.
Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık.
Tarihte bugüne geçmeden önce Doğa Defteri 2019'a da kısaca bir göz atalım. Yarın için bu çiğ mevsimi. Yani gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitabı. Deniz Gezgin'in derlediği kitapçı. Oradan çiğ mevsimini okuyoruz. Aslında yılın her zamanı çiğ görülme olasılığı vardır fakat yağmurların başladığı Kasım ayında nemin ve soğumanın da etkisiyle fazlalaşır. Sabah erken saatlerde yerlere, bitkilerin yapraklara tutunan çiğ baharda bereket anlamına gelirken hasat zamanı zorluk yaratacaktır. Yağmurdan sonraki günlerde havanın sakinliği çiğ oluşacağını gösterir. Yağmur gibi ıslatan çiğe zomzom denir.
Zomzom.
Evet, yarın için okuduğumuz Doğa Defteri'nden gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar kitabından.
Zomzoma dikkat.
Zomzoma dikkat yarından itibaren. Evet, tarihte bugünse 1918'de bugün İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidardan uzaklaştırıldığı belirtiliyor. 1967'de bugünse Küba devriminin öncülerinden gerilla lideri Che Guevara Bolivya'da La Higuera çatışmasında yakalandı. Öldürülecektir. Hemen sonra 1970'te bugünse Rus yazar Alexander Solzhenitsyn Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış. 1978'de de Türk yakın tarihinin en karanlık kanlı olaylarından birisi Bahçeli Evler katliamı diye bilinen bir şey Ankara'da Bahçeli Evler semtinde 7 tipli öğrenci pusuya düşürülerek, kurban edilerek öldürüldüğü çeşitli biçimlerde. Sonradan da aralarında Abdullah Çatlı'nın da bulunduğu çeşitli faşist katillerin bulunduğu da anlaşıldı.
Evet, biz de özellikle Ali Bilge ile beraber özür dilerim. Bu yaşanan olayı neredeyse her sene hatırlamaya ve tekrardan sonraki kuşaklara ne olduğunu bir hatırlatmaya devam ediyoruz. Evet. Çalışıyoruz.
Evet, günün haberlerine geçelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonla başlıyor Başkan Trump aleyhine, yani iklim iklimde dahil olmak üzere çeşitli konularda sık sık andığımız ve ciddi şekilde eleştirilere maruz kalması gerektiğini düşündüğümüz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump başı fena halde sıkışmış vaziyette ve televizyonda impeachment denen azil işlemlerinin başlayacağı belirtiliyor. Önde gelen tanığında William Taylor, gelecek çarşamba başlıyormuş. Önde gelen Amerikan diplomatı Ukrayna'daki, daha önce Temsilciler Meclisi'ndeki temsilcilere açıkça şeyi söyledi, bir quid pro quo dedikleri, yani ben senin sırtını kaşıyayım, sen de benimkini kaşırsın anlamına gelen bir şey. Karşılıklılık şeyi bu.
Aynı anda birbirinin sırtını sürülerek kaşıma değil ama sırayla. Hayır.
Sen bana bunu yaparsan ben de karşılık olarak sana bunu yaparım.
Okey.
Gizli bir anlaşma yani bu. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yardımının Ukrayna'ya şarta bağlanıyor. Yani sen benim sırtımı kaşır, şöyle yaparsan Joe Biden, ki Trump'ın en büyük siyasi rakibi olarak görüyor kendisine ve onun oğlu Hunter'ın bir yerdeki işletmeden para aldığı meseleleri var. Sen bana onu araştırmayı başlatırsam ben de askeri yardımı sana serbest bırakırım diye bayağı rüşvet anlaşması yaptı, ortaya çıktı. Ve William Taylor'ın kapalı kapılar ardında yaptığı tanıklığının transkripsiyonları, çözümleri de açığa çıkarıldı. En önemli şeylerden bir tanesi, Taylor şunu söylüyor: Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani, Ukrayna başkanını bu Joe Biden ve oğluyla ilgili araştırmaya, Hunter'la ilgili araştırmaya ikna etmek konusunda bizzat avukatın fikriymiş, bunu vermiş. Yani Washington Post'ta yazıyor ki Başkan Trump başsavcı ya da Adalet Bakanı William Barr'ı bir basın konferansı, basın toplantısı yapmaya ve Trump hiçbir kanunu çiğnemedi. 25 Temmuz'da oluyor, Ukrayna'nın yeni seçilmiş başkanıyla böyle bir anlaşma yapıyor. Yani sırt kaşıma meselesi diyorlar, işte quid pro quo Latincesi, ve hiçbir kural, kanun çiğnemedi desin diye onu görevlendiriyor William Barr'ı. Fakat ilginç bir şey olmuş.
Nedir efendim?
Adalet Bakanı kabul etmemiş bunu.
Vay.
Evet.
Neden?
Çünkü biliyor suçlu olduğunu, onun için de kabul etmemiş. Yani böyle bir şey, yalan yere yemin etmek istememiş. Hı hı. Bu da önemli bir gelişme aslında ve çarşamba günü de Başkan Trump Demokrat Partililere Louisiana'da yaptığı bir toplantıda, seçim öncesi toplantılarda, Demokratların bu suçları dolayısıyla, sahtekarlıkları dolayısıyla mahkum olmaları gerekir diye hücuma geçiyor. Karşı hücuma geçmiş. En iyi müdafaa taarruzdur. İlkesine uygun olarak herhalde yeniden.
Bu taktik bitmedi mi hala?
Yok, yeni başlıyor. Böyle bir durum, yani çok hakim sınıfların, yani büyük sermayenin Trump'ın muazzam bir hata yaptığını ve onu cezalandırdıklarını yazdı geçen hafta.
Sermayenin?
Chris Hedges, ayrıntılı bir analiz yaptı Truth Dig'deki sütununda ve diyor ki sonu gelmeyen savaşlara ben yokum dedi ya, askerlerini de çekeceğim falan dedi. Suriye'de. Bunu asla affetmeyecektir dedi sermaye. sermaye kapitalizmi. Evet. Çünkü silah sanayi en büyük kazanç alanları, kar alanlarından bir tanesi. Böyle yerine değiştirici, yalnız yerine gelirse, az dedinip de yerine gelirse kim gelecek? Pence.
Evet.
Pence kim?
Yani, yürüyen evanjelizm.
Evet, yürüyen somut evanjeliklerin, yani dincilerin şahı. Bakalım
kökten
ne olacak.
Kökten dinciler.
Kökten dinci, evet. İsa'nın gelmesini, kıyametin yaklaştığını söylüyorlar. Yakın zamanda gelecektir diyorlar. Neyse. Biz bu önemli haberi de verelim. Ve ondan sonra ana konularımıza geçelim. İklim krizi, iki kelime, Collins sözlüğüne geçmiş.
Öyle mi? 2000, kriz olarak mı?
Evet. İklim krizi 2019'un en önemli kelimesi olarak Collins kelimesine geçmiş. Çok önemli değil mi?
Evet.
Giderek siyasileşen bir dil. Bu yılın şeyleri, rewilding denilen, yani yeniden ağaçlandırma gibi kelimeler de varmış adaylar arasında. Son derece ilginç bir durum bu. Ve arkasından da şunu söyleyeyim ki büyük bir problem var. Dün 11 binden fazla
bilim
insanının açıklamasının çok önemli, yani tarihi derecede önem taşıdığını söylemiştim. Yani çok yakında geliyor felaket kapımızda. Yani derhal tedbir almamız gerekiyordu ama şeyi unutmuşum, Greta Thunberg'in Twitter hesabından hatırlatmasıyla ben de hatırladım ki daha önce de çok büyük bir şey vardı. Independent'ta Mart'ta çıkmıştı, burada da okumuştuk. 20 binden fazla bilim insanı da geleceğimizde insanlığa yazdıkları mektupta çok ciddi bir uyarıda bulunmuşlardı. Ama şimdi de dünyanın artık bunu dinlemeye geçtiğini gösteren şeyler var. Giderek gelişiyor. Hı hı. Yeni Zelanda'dan mesela 2050'ye kadar 30 yıl içinde sıfır karbona geçeceği konusunda bir kanun çıkmış durumda. Bu dünyada bir öncü ülke haline getiriyor Yeni Zelanda'yı. Gerçi yetersiz tabii ama gene de bu ilklerden bir tanesi. Öte yandan da felaketler birbiri ardından devam ediyor. Onları da hemen söylememiz lazım. Bir kere Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde en sıcak sonbahara doğru ilerliyoruz. Yani bütün Arktik bölge ve Grönland, dünyanın en büyük adası, ortalama olarak normalin 16 ila 28 derece üstündeymiş. Ortalamanın 28 dereceye kadar üstünde Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık. Bu normal mi?
Hı? Değil gibi duruyor.
Yani
hakikaten... dışarı çıktığınız zaman hissettiğiniz hava ve gördüğünüz şeyler normal mi?
Hayır, hiç değil ama bu böylesi zaten hiç duyulmamış.
Bilmediğimden ve hatırlamadığımdan söylüyorum. Yani mesela bir gün mont giymek istemiyorsunuz, o kadar sıcak oluyor. Bir gün ise montunuzun üzerine başka bir palto giymek istiyorsunuz. Ve bunların arasındaki tarih dilimi de yani 2-3 gün gibi bir şey. Belki mevsim geçişindendir.
Ama çok,
belki farklı bir anlam vardır ama böyle hissediliyor.
Normalin üstünde tabii seyrediyor. Burada da ve her yerde de havalar.
Evet.
Yani çok sıcak aslında. Yalnız Kuzey Kutbu'ndaki şey ölçülebildiği kadarıyla son 3 milyon yılda görülmüş en sıcakmış. 3 milyon yıldan bahsediyorum. Buraya doğru ilerlemekteyiz. Çok ciddi bir durum var. Çünkü dünyadaki etkileri de çok kuvvetle görülebiliyor. Şunu hemen söyleyeyim. Somali'de dün bahsetmiştik. Büyük bir felaket yaşanıyor. 370 bin kişinin yerinden, yurdundan olduğu, evlerini terk etmek zorunda kaldığı, sular seller altında kalarak yani Horn of Africa denilen yerde, yani o Ümit Burnu diye de Türkçesi Ümit Burnu sanıyorum, o bölgede bütünüyle seller götürmekte o bölgeyi. El Cezire'nin haberine bakacak olursak, yani El Cezire İngilizce'nin, Birleşmiş Milletler çok acil eylem çağrısı yapmış. Somali'yi kurtarmamız lazım. Çocukların sayısı, selden etkilenen çocukların sayısı 200 bin. Hı-hı. 200 bin küçük çocuk yersiz, yurtsuz, anasız, babasız ya da işte hiçbir şeysiz kalmış durumda. Bıraktık eğitimi. UNICEF demiş ki binlerce aile böyle eğri büğrü kamplar yapıyor. İğreti kamplar yapıyorlar ya da açık havada ve çok acilen bir temiz suya, iki sağlık ilaç gibi şeylere, üç güvenilir bir barınağa, dört şeylere yiyecek deposu, şey yedek yiyeceğe filan ihtiyacı var.
Gıdaya.
Gıdaya ihtiyacı var. 547 bin kişi etkilemiş Somali'de ve 370 bin kişi evinden olmuş. Bunlardan 500 bin, 200 bin çocuk da felaket bir durumda. Hastalıklar da gelecektir tabii. Oradan da çok acayip bir haber daha var. Bunu El Cezire'den okuduk. Guardian'a geçelim. Bugün tarihli bir yazı. İngiltere'nin kuzeyini sular, seller götürüyor. Çok acayip. Yani AVM'lerde hapis kalanlar, mahsur kalanlar var.
Vay canına.
Evet. Kuzey İngiltere'den bahsediyoruz. Sheffield yakınlarında. Artık gidebilirsiniz demişler. Orada mahpus kalmışlar alışveriş yaparken. Fakat aşırı hava durumları daha birkaç, yani çok gecikmeler olacak. Günler sürebilir demişler. Polisle temasta kalın demişler ve ya yani önce bir kere Meadow Hall diye bir yerde alışveriş yapanlar kalmışlar orada. Resmen kapılar kapanmış.
Nereden bahsediyoruz şu anda? İngiltere'den.
Sheffield, İngiltere'den. Kuzey İngiltere'den. Ve ondan sonra sürekli olarak senin de dediğin gibi böyle bir açıklama gelmiş. Sürekli durmadan değişiyor hava durumları, saatten saate fark ediyor. Fakat son tavsiyemiz, merkezi terk edebileceğiniz durumunda alışveriş merkezini, ama trafik rahatladı ama hala çok trafikten ağır ertelemeler olabilir demişler. Bu böyle. Bu sel haberleri böyleydi. Yangın haberlerine gelince zaten NASA'nın uyarısını dün söylemiştik ama bir kere daha tekrarlamakta büyük fayda var. İnsan faaliyetleri sonunda Amazon yağmur ormanları, biyolojik çeşitliliğin bir numaralı kaynağı, yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin, bütün ilaçların vesairenin kaynağı ve dünyada insanlarla temasa gelmemiş kabilelerin de yaşadığı bir yer. Bütün hayvanlarıyla, bitkileriyle ve insanlarıyla kurumaktaymış. Bayağı yani 20 yıllık bir gözleme dayanıyor. NASA dünyanın işte en önemli uzay ve havacılık araştırmaları merkezi.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın 20 yıllık gözleme dayanıyor. İnsan faaliyetleri sonucunda Amazon kuruyor ve kendini sürdürmesi imkansız hale gelecek. Yağmur yağdıramayacak diyorlar.
Kuruyor.
Evet. Onun dışında başka berbat haberlerim de var. Hepsini derledik. Mecburuz söylemeye çünkü bunlardan kaçış yok. Eğer derhal harekete geçmezsek kaçış yok. Yeni bir film, The Pollinators diye bir yeni belgesel film çıktı. Tozlamacılar diye. Yani arılardan bahsediliyor. Ve dünyanın yellow black jacketed honeybees diyorlar. Yani sarı siyah ceketli bal arılarının durumu insanın geleceğine birinci derecede etki edecek bir şey. Çünkü bütün %70'ini tozlayan bunlarmış. Hı hı. Yeryüzünde ve yok olmaktalar. Koloniler büyük bir çöküşteler, arı kolonileri. Bundan önce Maria Sezer de bizde ayrıntılı olarak bu konuları ele alan bir arı programı yapmıştı, hatırlayacaksınız.
Gayet detaylı bir şekilde anlatmıştı aslında da.
Evet ve şimdi bunları takip ediyormuş işte Peter Nelson diye bir yönetmen, sinematograf ve arıcı aslında. Ve durumun facia olduğunu söylüyor. Şundan dolayı yani bütün dünya için mesele sadece arılar değil diyor Peter Nelson. Democracy Now'da kendisiyle yapılmış ayrıntılı bir söyleşi var. Hı hı. Onu seyrettim. Diyor ki yani bütün sebzeleri, meyveleri ve çekirdekleri, yani fındık fıstığı da besleyen, çoğaltan şey o. Ve bazı uzmanların hesabına göre yediğimiz yiyeceklerin her üç lokmasından biri bal arılarının çalışmasına bağlıymış. Üç lokmadan biri. Yani bu hakikaten ve çok geniş raporlar da var. Büyük bir felaket, koloni çöküşleri yaşanıyor, yok oluşları ve son 15 yıl içinde arıcılar, adalarda da konuştuk ya, adaların
evet,
arıcıları da fevkalade sıkıntıdaydılar son.
Değişkenlikten bahsediyorlardı. Verimliliğin düşmesinden aynı zamanda.
Büyük endişeyle ve Türkiye'de de yani aynı şey var. Ve pestisit kullanımı bir, yani böcek öldürücülerin kullanımı. Parazitler çıkmış iki.
Yeni parazitler.
Evet, yeni parazitler ve habitat kaybı tabii. Ağaçlar kesiliyor ve çiçeklerin bulunduğu yerler azalıyor. Yani çimento geliyor onun yerine ve bilim insanları da iklim değişikliğinin çok büyük bir etken olduğunu söylüyorlar. İklim, küresel ısıtmanın ve çok daha hızlı bir şekilde oranlarda ölmekteler. Ölmekte olduklarının konusunda uyarıyorlarmış arıların. Böyle bir durumdan bahsediyor. Önemi şurada, arılar, niye arılar üzerinde duruluyor? Çünkü en iyi bilinen, hatta adalarda yapılan, yayınlanan şeyde de konuştuk ya, insana yakın, yani evcil hayvan
sosyalleşmesi gelen açısından
ve insanla temas halinde bulunuyorlar sürekli, yakın temasta, dolayısıyla en iyi bilinen durum. Yani diğer yaban hayvanlarının bitki örtülerinin nasıl tozlandığını filan diğer hayvanların tam bilemiyoruz ama arılar konusunda çok sayıda rapor, kitap var davranışları konusunda. O yüzden çok berbat bir durumla karşı karşıyayız diyor. Filmi daha seyretmedim ama trailer denilen işte ön gösterim şeylerine baktım. Dehşet verici şeyler söyleniyor. Bir başka haberde turtle dove denen hayvan, güvercine benziyor. Üveyik aslında.
Üveyik.
Üveyik. O da İngiltere'de yok oluşa doğru hızla gidiyormuş. Yani o kadar büyük bir hızda ki 5 yıl içinde sayıların popülasyonu yarıya inmiş. 5 yıl içinde üveyik sayısı yarıya inmiş son verilere göre. Böyle Amy Goodman'la Dennis Moynihan'da bir yazı daha yazdılar sütunlarında ve Trump azledilecek ya, azledilmesi söz konusu ya, yargılanacak, en büyük suçu aslında iklim, iklim yıkımından dolayı yargılanmalı ve mahkum edilmeli diyorlar. En büyük azle yol açacak şeyler diyorlar. Bu arada da Yeni Zelanda'nın işte söyledik de tarihin doğru yanındayız diyorlar ve Auckland'dan bildiriyor Eleanor Angeroy Guardian'dan. Jacinda Ardern Yeni Zelanda parlamentosundan geçti diyor iklim yasası ve 2050'ye kadar 30 yıl içinde karbon emisyonlarını Yeni Zelanda'nın sıfırlayacağını, bütün karbonları. Bu da hala yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ama çok da önemli bir karar diye de bakabiliriz. Bir rol modeliyiz diyorlar zaten. James Shaw diye bir koalisyonla yapıldı. James Shaw adında bir politikacı, Yeşillerin eş başkanı ve aynı zamanda da Jacinda Ardern'in bu yaptığı tasarının, kanun tasarısında geçirdiği bu kanun tasarısında en büyük rolü oynamış mimarı olduğu söylenebiliyor. Bir de oldukça iyi bir haber var. Britanya'da, Birleşik Krallık'ta kamuoyu yoklamaları şunu gösteriyor. Halkın, YouGov diye büyük bir araştırma şirketi var ya, halkın, Britanya halkının yarıdan fazlası 2030'a kadar sıfır karbona geçilmesini istiyor. Bu işte belki de günün en önemli haberlerinden bir tanesi bu olabilir. 2030'a 10 yıl var. Gerçi Extinction Rebellion, yok oluş isyanı gibi hareketler 5 yıl içinde böyle olmasını istiyorlar. Ama çoğunun %56'sı son yapılan şeye göre bıçağın kemiğe dayanmış olduğunu ve sıfır karbona 2030'da geçmemiz gerekir diyorlarmış. Bu da önemli bir haber. Öte yandan da kötü haber de şu: Afrika fosil yakıtlara bağımlılığını artırma, bazı ülkeler inanılmaz, hiç en az suçu olan bu işte Afrika'nın, bütün kıtanın, insanlığın doğduğu kıtanın en az suçu, sorumluluğu olmasına rağmen en büyük yükü çekiyor. Buna karşılık da bazı ülkelerin yöneticileri deli gibi yeni petrol ve kömür ve başka şeyler peşinde koşuyorlarmış. Yani gayet acayip bir haber. 200'den fazla yeni termik santral planlanıyormuş çeşitli ülkelerde. Ghana, Sierra Leone ve Mozambik gibi zaten bayağı bunker oil denen en kirli petrolü yakmaktalar. Bu giderek artmaktaymışlar. Leicester Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırmada fosil yakıt kullanımı 2030 yılına kadar 48 bin erken ölüme sebep olacak. 48 bin. Yılda. Evet.
48 bin. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri yılda 280 erken ölüme sebebiyet veriyormuş. Ve 1983 ile 2018 yılları arasında da 3 santralin yarattığı hava kirliliği toplamda 45 bin insanın erken ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyormuş. Bunlar hala ayakta tutulmaya çalışılan termik santrallerdir.
Afrika'da da yeni artırmaya da, Güney Afrika,
Türkiye'de,
Malawi ve Nijerya'da da bayağı bu flare denilen, yakıyorlar ya hani bir yandan petrol çıkarırken doğalgaz ortaya çıkanı da tutuşturuyorlar. Ortalık cehennem gibi oluyor. İşte bunlardan dolayı da hava kirlenmesi korkunç oluyormuş. Yarım saati bitirirken bir tane de iyi haber vereyim. Brezilya'dan geliyor. Associated Press haberi bu. Brezilya'nın yüksek mahkemesi az oy farkıyla, 6'ya 5 oy farkıyla bir Brezilya vatandaşının ancak bütün en yüksek mahkemelere başvurusu tamamlandıktan sonra, bütün istinaf ve itirazların yapılmasından sonra ancak hapsedileceği kararına varmış. Bu ne demek? Lula'nın, eski başkan Lula'nın hapisten çıkacağı anlamına geliyor. Hmm. 6'ya 5. Bu çok önemli bir karar diyebiliriz. Tamamen haksız yere, zaten üzerine atılı bir saçma sapan suçtan dolayı atıldığını biliyoruz. Lula da Silva. Ama şimdi bu araba yıkama dedikleri bir şey, skandal vardı, yolsuzluk. Tek yapmayan insan Lula'nın, alakası bile olmayan bir evi şey yapmak, sahipliğini yapmakla suçlandı, bedavaya getirmekle suçlandı. Hiç görmediği, bilmediği bir evi bile, ama çıkması ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Dün 6'ya 5 böyle bir karar çıkmış. Bakalım ne olacak.
Açık Gazete. Now
The Beatles'dan dinlemekte olduğumuz şarkı Something, çok iyi bilinen şarkılarından bir tanesi. Onun hareket ediş tarzında öyle bir şey var ki yani içim gidiyor diyor. Aşkımız büyüyecek mi diye soruyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki diye. Belirsizlikle karışık bir şarkı. George Harrison'ın bestesi. 1969'da bugün tam 50 yıl önce bugün Birleşik Krallık'ta single listelerinde kendisini göstermiş. Önce 4 numarada, sonra da Amerika Birleşik Devletleri Billboard listelerinde de 1 numaraya çıkmış. Çok ünlü şarkılarından bir tanesi Something, bir şey diye çevirebiliriz. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve devam ediyoruz Açık Gazetesi. Onun saat 8.39, 8.40 diyebiliriz. Haberlere devam edelim. Dünyadan ve Türkiye'den haberler. Bir tane önemli görünen bir haber var BBC'de. 10-11 saat kadar önce gelmiş bir haber. Pentagon'dan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan. Dün yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarından elde edilecek gelirin Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, Amerika destekli Suriye Demokratik Güçlerinde güçlerine gideceği söylenmiş. Bu ne demek? SDG'ye nasıl gidiyor? Donald Trump, yani IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Amerikan operasyonunda öldüğünü açıkladığı toplantısında Amerikan şirketlerinin Suriye'nin bu kuzeydoğusundaki petrol sahalarının kontrolünü sağlayabileceğine işaret etmişti. Yani IŞİD yeniden canlanır diye belki az sayıdaki Amerikan askeri de Suriye'deki petrol bölgelerinde kalabilir demişti. Reuters'ın haberine göre 1000'in altında olabileceği söyleniyor sayının. Fakat Pentagon sözcüsü, yani Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü Jonathan Hoffman bir basın toplantısı düzenleyip petrol sahaları ile ilgili buradan elde edilecek gelir Amerika'ya gitmiyor, SDG'ye gidecek demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Perşembe günkü açıklamasında Barış Pınarı harekatında Amerika ve Rusya ile varılan anlaşmanın yerine getirilmediğini söylemiş. Ne Amerika ne de Rusya onlara verdiğimiz süre içinde teröristleri bölgeden çıkaramadı. Bu yüzden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor demişti. Oysa bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisinin yardımcısının Suriye'deki Türkiye destekli bu silahlı muhalifleri savaş suçu ve etnik temizlikle suçladığı da ortaya çıkmış. Çok önemli şeyler bunlar. Bu da BBC'den gene. 200 sivil öldüğü iddiası da var. Yani bu da New York Times gazetesinin ulaştığı bir iç yazışma. Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in yardımcısı Roebuck, William B. Roebuck, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sert bir diplomasi uygulaması, ekonomik yaptırım tehdidinde bulunması ve askeri devriyeleri artırması, Türkiye'nin Suriye kuzeyine yönelik operasyonunu engelleyip engelleyemeyeceğini sorgulamış bunların yani. Yani bayağı uzun bir iç yazışmada, 3200 kelimeymiş. Bu zor bir karar ve muhtemelen yanıtı da hayır demiş. Cevabı bilmiyoruz çünkü denemedik demiş. Öyle 200 sivil öldüğü iddiası var. Savaş suçları işlendiği, işte beyaz fosfor kullanıldığı vesaire vesaire. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son günlerde ortaya atılan lobicilik iddiaları hakkında.
Neymiş o iddialar?
Bayağı kendisi hakkında lobicilik faaliyeti için 2 milyon avro dışında 130 bin avro ek ödeme aldığı iddia edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel söylemişti. Yani Çavuşoğlu organize suç ve yolsuzlukları bildirme projesi diye bir kuruluş OCCRP oradan sızdırıldığı ileri sürülen e-maillere dayanarak bazı iddialar ileri sürülmüştü. Hı hı.
Anladım.
Yani seçim gözlemciliği yaptı. Bu sırada lobi için para aldı diyor lobilerden. hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım diye bir açıklama yapmış. Epey bu birkaç gündür devam ediyordu yani 2-3 günlük bir gecikmenin ardından. Ve ilginç bir şey söylemiş. Hamdolsun siyasi hayatım boyunca etik olmayan hesabını vermeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım demiş. Bunda ilginç bir şey yok. Ama bir de isim vermiş. George Soros adlı şahsın sponsoru olduğu bir kuruluşun yayımladığı rapordaki iddiaların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır demiş.
Kim tarafından bu bilginin olmadığı tasdik edildi ya da
kendisi söylüyor.
Ha, kendisi tamam.
Kendisi söylüyor. Yani tam Kılıçdaroğlu da söylemişti ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
Bir bakan hakkında iddialar var
demişti yani. Evet. Yasa dışı uygulamalara karışan bir bakan var demişti. Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel de o bakan Mevlüt Çavuşoğlu demişti. Ve lobicilik faaliyeti için 2 milyon avronun dışında 130 bin avro ek ödeme aldığı da iddia ediliyor demişlerdi. Böyle bir şey. Çok karışık durumlar var. Türkiye'de zaman zaman bir gönderme atıf yaparak işte anomi durumu olduğundan da söz etmeye çalışıyorum. Dünyanın sosyolojinin kurucularından hatta kurucu babası sayılan Emil Durkheim'in klasik kitabı İntihar adlı kitabında Özer Ozankaya'nın çevirisiyle baktığımız zaman toplumda belli bir noktadan sonra hem intiharlar hem cinayetler ve bütün kural dışı davranışların çok hakim olduğu dönemlerden bahsedilebiliyor. İşte onu hatırlatan bir durum vardı Türkiye'de ve Fatih'te mesela geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri belirtilen yetişkin kardeşler bakkala 2260 lira veresiye borçları çıktığı, yeşil kart bile kabul etmedikleri anlatılıyor. Yani bu Türkiye'nin utancı diyenler var. Toplu intiharlar çoğunlukla yaşamlarında kendini sıkışmış hisseden bireylerin oluşturduğu gruplarda meydana geliyormuş. Psikolojik otopsi yapılması gerekir diyenler var. Ve Aksaray'da da bazı velilerin okulda istemedikleri otizmli çocukları yuhalaması da gibi aynı şeye bağlanabilecek çok ağır durumlar var. Bir de şu var. Mesela Pakize Akbaba olayı var. 2017 yılında yaptı. Yani 2 sene önce yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'nın dün hakim karşısında çıktığı bir durum var. Bunu takip ettim. Çok acayip bir şey.
Evet, çok acayip.
Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları var. Çeşitli partilerden, İYİ Parti'den, Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri de var. Ve Cumhuriyet'in haberine göre duruşmada katip kaç çocuğunuz var diye sorusuna Pakize Akbaba 6 çocuk ikincisi şehit cevabını vermiş ve hakaret etmedim doğruları söyledim demiş. Mahkemenin kadın hakimine de ben isterdim ki bana oğlun nerede kaç yaşında şehit oldu bu zamana kadar neler yaşadın diye sormanızı ama sormadınız diyor. Şimdi çok ilginç bir şey var burada. Akbaba'nın avukatları Erdoğan'ın avukatlarının şikayetinin devam edip etmediğinin sorulmasını istiyorlar mahkemeden. Mahkemede katılma talebi var diyor Erdoğan'ın avukatı. Dilekçelerini tekrar ediyor. Biz şikayetimizi devam ettiriyoruz diyor. Mahkemenin başı böyle. Ama 10 dakika sonra Erdoğan'ın avukatı yeniden söz alıyor. Ve şikayeti geri çekiyor.
Neden?
Önce şikayetimiz var. Neden biliyor musun? Sehven gönderdik diyor.
Neyi göndermişler?
Dilekçeyi.
Ama biraz önce 10 dakika önce devam ediyoruz
dedi. İşte onu sehven yaptık demiş.
10 dakika önce yaptı hareketimi sehven yapmış.
Evet.
Çok iyiymiş.
Yani bu dünya tarihinde de ender rastlanan
10 dakika.
10 dakika içinde.
Çok iyi.
Sehven. Ne demek sehven?
Yanlışlıkla.
Yani yanlışlık yaptık davaya devam ediyoruz diyor. 10 dakika sonra da yanlış yaptık çekiyoruz diyor avukatı.
Biz davaya devam ediyoruz diyor. Ardından 10 dakika sonra biz davadan çekiliyoruz.
Evet. Ve yanlışlıkla yaptık diyor. Hatayla.
Çok iyiymiş. Belki dil bunu gerektirdiği için söylüyorlardır. Bizim yanlışlık algımız da hukuki yanlışlık algısı biraz şey olabilir belki.
Evet,
ben sadece Roma hukuku almış birisi olarak seçmeli dersin ilk iki dersin sonradan çıkmıştım. Böyle şeyler olabileceğini düşünüyorum.
Bir de Floransa hukuku al bakalım ne olacak. Siena hukuku falan. Yani dilekçeyi sehven gönderdik, şikayetçi değiliz demiş. Mahkeme de tamam demiş. Suçun unsurları oluşmadı demiş. Şehit annesinin beraatine karar vermiş. Yani dünya hukuk uygulamaları tarihine de geçecek bir şey. Peki sehven ne demek?
Yanlışlıkla biraz önce söylemiştim evet. Aynen.
Peki ikinci soru. Dilekçe mahkeme salonunda mahkeme heyetine nasıl sehven verilir? Bunu bana izah eder misin? Mahkeme salonunda sehven yanlışlıkla nasıl dilekçe veriliyor?
Şimdi sağ elinizle mi verdiniz, sol elinizle mi verdiniz de önemli bu konularda biliyorsunuz. Yani yanlışlıkla...
Bir de parmak sayısı da önemli tabii değil mi? İki parmakla mı tutuyorsun yoksa beş parmağınla birden mi?
Evet.
O da önemli tabii dilekçe.
Evet.
Peki bunu geçtim. Bunu Cumhuriyet'ten okuduk haberden. Şimdi bir de Diken'den okuyalım bir haber. Hakim olmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi dikkatle dinlediğini umuyorum.
Evet tabii ki her zaman always.
AKP İzmir il yöneticisiymiş bir hakim, sonra hakim olmuş.
Bir dakika nasıl anlamadım.
Ya İzmir il yöneticisi olan bir insan AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonradan hakim olmuş tamam. Ve 24 sanığın beraat ettiği bir olayda tutuklu eski milletvekili HDP'li yani Halkların Demokratik Partisi'ne mensup Sabahat Tuncel'e verdiği mahkumiyet kararını yargı paketine yani reform denilen bir şey var ya ona rağmen kaldırmamış. Hakim Serdal Çiçekliyurt Sabahat Tuncel'in avukatının reddi hakim talebinde bulunmuş. Şimdi şöyle olmuş. Halen cezaevinde Tuncel, avukatı Ramazan Demir demiş ki yargı paketi çıktı. Tuncel için ceza aldığı dosya için temyiz ve infaz durdurma başvurusu yapmış. Yani yasayla açık biçimde temyiz başvurusu, itiraz başvurusu evet. Hakkı doğmuş.
Evet.
Ama Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi 31 Ekim'de reddetmiş. Bunun üzerine avukat Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara itiraz etmiş ve hakimin reddini bunu yapamaz demiş. Hakim çekilmeli demiş. Çünkü Sabahat Tuncel mahkumiyet hükmü kuran hakim Serdal Çiçekliyurt mahkeme hakimi olarak atanmadan önce İzmir'de avukattı. AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesiydi ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısıydı diyor.
Ömer yani, söylüyorsunuz da.
Dolayısıyla siyasi faaliyet yürütmüştür. Müvekkilin de yani siyasi rakibi olan hatta hasmı rakibi ve düşmanı sayılabilecek bir kişi müvekkilin yargılandığı dosyaya bakması ile siyasi pozisyonu arasında 3-4 aylık bir zaman dilimi var. Mahkeme hakiminin siyasi motivasyondan arındığını beklemek için bir olgu yok demiş. Tamam mı?
Tamam.
Takip ettin değil mi?
Ettim ama diyorum Roma hukuku bendeki.
Avukat Demir de hakimin sanık Tuncel'e beslediği husumetten dolayı diğer sanıkların beraat ettiği olayda mahkumiyet kararı verdiğini ve yargı paketine rağmen temyizi de infaz durdurma talebini reddettiğini savunmuş. Şimdi soru geliyor.
Oh.
İtiraz üzerine hakim ne demiş?
Sezar'ın hakkı Sezar'a.
Hayır. S'leri doğru. Sezar'ların ilk iki harfi doğru. Önceki kararın nasıl verildiğini söylemiş.
Sehven.
Evet. İşte.
Bence orada ayrı bir şey var Ömer Bey. Bizim anladığımız sehvenle hukuk dilindeki sehven farklı bir şey. Biz sehveni yanlışlıkla zannediyoruz ama hukuk dilinde farklı bir anlam evet. ifade ediyor olabilir.
Sezar'ın hakkı sehvene. Yani önceki karar sehven verildi demiş. Aynı gün birkaç saat içinde bu talebi Bakırköy Ağır Ceza'ya göndermeden kendisi karara bağlamış. Sehven kararını başka bir yere göndermeden kendisi karara bağlamış. İnfaz durdurma ve temyiz talebinin kabulüne karar vermiş. Bak sehven günün sözü bu. Peki bir şey daha var.
Günün mü? Son yılların sözü bu.
Evet. Halkların Demokratik Partisi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısında parti üyeleri ve yöneticilerine yönelik gözaltı operasyonlarıyla belediyelere yönelik kayyum atamaları ya da kayyım hakkında konuşmuş ve yasa dışı toplu fotoğraf çekiyorlar terörize etmek için ve yasa dışı bir şekilde görüşme odalarına alındığını belirtiyor. Masumiyet karinesinin yok sayılması için kadınların toplu fotoğraflarının çekilmesi istenmiştir diyor. Ve şuraya da dikkat istiyorum.
Dinliyorum geleceğim. Efendim.
Kocaköy Belediye Eş Başkanımız Rojda arkadaşımız hakkında ifade veren iki tane iftiracı tanık var. Aynı beyanlarda bulunuyorlarmış. Aynı cümlelerle ifade veriyormuş iki tanık.
İkiz yumurta ikiz yok. Tek yumurta ikiz. Yanlış karıştı.
Noktası ve virgülü bile değişmiyormuş.
Onlar da öyle oluyor.
Evet, cümle hataları bile aynıymış. Cümlenin hatalı dizilişi bile aynıymış.
Evet yani.
Yani nedir? Cümleler ne?
Gene mi aynı şekilde? Yok değildir bu sefer.
Sehben.
Yok Ömer Bey, yani sehven yazılmış bir haber de olabilir. Bu kadar fazla sehven bir gün içerisinde haberleri konu olması gerçekten. Burası
da var.
Yine mi?
Evet.
Sehvencilik yapmışsınız bu hafta. Buyurun efendim, bugün pardon.
Dün korkunç bir olay vardı. Mehmet Altan da burada bulunuyordu, kendisiyle görüşürken anlattı. Gözünün önünde korkunç bir intihar olayına rastlamış, sarsıcı bir şey. İşte bu da anominin bir parçası. Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden kişi İbrahim Özkan, 35 yaşında, duruşmalar devam ederken İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan aşağı atlamış. Atrium denen alanına düşmüş. Ondan sonra üzerine de gazete örtülmüş.
Gazete mi?
Evet.
Trajik.
Ama sehven.
O da mı sehven?
Evet. Çünkü öldü sanılmış değilmiş. Ölmemiş o zaman. Üzerine gazete örülmüş. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamın bayağı anomik olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonradan hastaneye kaldırılmış ve ölmüş. Savcılıktan peki dört kardeşin ölümüyle ilgili açıklamayı söylüyorum şimdi sana.
Buyurun efendim.
Şöyle diyorlar. Dikkat, siyanür var notu vardı biliyorsun. Dört kardeşin çok trajik bir durum. İşsiz, obez olanlar var vesaire. Hürriyet gazetesi de acayip takip ediyor. Esrarı, bu evin esrarı filan diye. Neyse. Kesin olmamakla beraber zehir olgusuna rastlandı diyor savcılık. Bunu yorumlar mısın bana? Bu sefer sehven yok. Yani bir siyanür bulgusuna. Bu siyanür bildiğimiz bir madde, kimyasal bir madde değil mi?
İşte madenlerde altını ayrıştırmaya kayalardan eriyor toprak.
Peki kesin şöyle, savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmış. Demiş ki kesin olmamakla birlikte zehir bulgusuna rastlandı. Ne demek bu? Yani zehir bulgusuna ya rastlanır ya rastlanmaz, ama kesin olmamakla beraber ne demek? Yani rastlanmadı.
Emin olamamışlar
rastlandı
demek ki.
Rastlandı mı, rastlanmadı mı? Kesin değilse neden açıklama yapılıyor o zaman?
Emin olamamışlar o yüzden.
Bir başka açıklama daha var. Olay yerine giden ilk ekiplerin biri kadın biri erkek, iki kardeşin yan yana sırt üstü yatar vaziyette bir odada, biri kadın diğer kardeşlerin ise ayrı odalarda yatar vaziyette bulundukları, bu kardeşlerden birinin diğer kardeşlerinden farklı olarak yüzüstü yatar vaziyette olduğunu tespit ettiklerini belirtmiş. Peki kardeşler, diğer kardeşler, kardeşlerden birinin diğer kardeşlerinden farklı olarak yüzüstü yatar vaziyette olduğunun tespit edilmesinin ne önemi var?
Bugün yani doğru söylüyorsunuz, ne diyeyim? Çok soru ama. Çok, yani kolay cevabı kolay olmayacak ve zaten cevabının herhangi bir şekilde verildiği zaman da sehven diyerek geri döndürülebilecek şeyler bunlar.
Yani çok
başka bir yoldan yapmamız evet lazım bu soruları.
Çapraz sorgulamaya devam ediyorum.
Evet, aynen.
Devam ediyorum.
Buyurun amirim.
Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çetin, 23 yaşında, tırnaklarında bulunan DNA Sanık Berk Akan'da ait çıkmış.
Evet. DNA.
Ancak DNA'nın nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenememiş. Şimdi sana Adli Tıp Kurumu'nun bilirkişi raporunu söylüyorum. Raporda transfer DNA transferi bir, maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışmayla olabilir. Hı hı. İki, karşılıklı boğuşma. Ne demek bu bilmiyorum.
Karşılıklı boğuşma.
Boğuşma karşılıklı bir şeydir zaten. Tek başına boğuşma olmaz.
Ya evet yani tamam.
O sırada da gerçekleşmiş olabileceği ama dosyadaki bulgulara göre bunun ayrımının yapılamadığı belirtilmiş. 3. Pozitif numunelerin kesin bir cinsel birlikteliğe işaret etmediği tespiti de yer alıyormuş. 3. ve 4. parmak tırnaklarındaki DNA örnekleri sanıklardan Berk Akand'ın DNA profiliyle aynı, hı hı, ama sanığa ait DNA miktarının çok düşük olduğu belirlenmiş. 5. telefon bilgisayar tuşlarına dokunması ya da 6. çok dikkat isterim.
Dinliyorum.
Müzik eşliğinde maktulün elinden tutarak halay çekmesiyle olabileceği.
O ne demek bir şey o?
İşte soruyorum. 7. Şule'nin sanığın elindeki jelibon paketini alması şeklindeki aktivitelerin bir veya birkaçının gerçekleşmesi halinde. Raporda ayrıca 8. Şule Çetin anal bölgesinden alınan PSA sıvısının, yani spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim de pozitif çıktı. Ama PSA'nın sadece seminal sıvıda bulunmadığı, kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabildiği, yani birlikteliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini söylenemeyeceği mütalaa olunur demiş. Şimdi soru şu. Selamlaşma, el sıkışma, tuşlara dokunma, müzik eşliğinde halay çekme, jelibon paketini alma, vücut sıvılarında bulundurma konuları. Bu 6 konuda bilir kişi raporu mu bu, bilmez kişi raporu mu? Yoksa bilir bilmez kişi mi? A, B, C şıkkı.
Hepsi olabilir.
Hepsi değil mi? Evet. E şıkkı doğru. Haklısın. Ormancılar Derneği'nden de bir açıklama gelmiş. Kaz Dağları'nda açıklananın 26 kata kadar ağaç kesildi demiş. Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Salih Sönmez Işık, Diken'den alıyorum bunu. Kaz Dağları'nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin bölgede bak sayıyı veriyor. 347.815 ağaç kesti. Ama Orman Genel Müdürlüğü kaç demişti? 13.400. Peki AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan kaç vermişti? 13.000. Tema Vakfı 195.000, ÇED raporu 45.650 idi.
Evet.
Burada kaç ağaç kesildi?
Of.
Hangisi doğru?
Ortalama al demeyeceksiniz bana değil mi? Derseniz Ömer Bey gene size Roma cebirinden soru verebilirim.
Ortalamayı akıldan hesaplayacak.
Bir saniye durun. Tamam. Bir saniye. 122.973 olabilir mi?
Tamamen doğru.
Gerçekten.
Can muazzamsın.
Teşekkür ederim efendim.
Sen bir dehasın.
Sağ olun.
Yani AKP...
Hesapladınız mı hepsinin ortalamasını bu arada? Oturup.
Tabii.
Bravo.
Ama ben senin gibi kafadan yapamadığım
için... O kadar otur canım.
...kullandım. Yani hangisi doğru şimdi? Ormancılar Derneği'nin 347.815'i mi? AKP'nin verdiği 13.000 mi? Yoksa ÇED'in verdiği 45.650 mi? Hı. Ortalama alalım. 122.973'te senin de doğru bildiğin gibi şey yaptın. Güzel.
Güzel güzel.
Bugünkü haberlerimiz böyle. Bir de en korkuncu tabii Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Neriman Gün olayın otizmli çocukların okuldaki nüfusunun artması üzerine diğer çocukların civar okullara dağıtılacak söylentisinden çıktığını söylemiş. Yani yuhalama olmuş. Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını teklif etmiş. Ve veliler otizmli çocukları yuhalattı diye de görüntülerle belirlenen bir haber var. Çok ağır bir durum var. Aksaray'da veliler otizmli çocukları yuhaladı. O çocuklar ileride bunu nasıl hatırlayacaklardır diye sorarız.
Evet.
Ve son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la yaptığı görüşme sonrasında destek gelse de gelmese de Suriyeli misafirlerimize ev sahipliğine devam edeceğiz. Bunu da Biyanet'ten alıyorum. Baktık bu iş olmuyor. Kapıları açmak zorunda kalırız demiş. Bunu hatırlıyor muydun? Hiç daha önce duymuş muydun kapı meselesini? Bir kapı ya açık durmalı ya kapalı diye bir piyes vardır. Hatırladım ben.
Bir kapıyı kapayan Allah başka bir şekilde başka bir kapıyı da açar diye bir söz de vardır galiba eskilerin söylediği ama.
Bir de türkü vardır. Açılsın el kapıları bir daha kapanmasın.
Bir de şey vardır, masal vardır ya da ninni vardır. Aç kapıyı bezirgen başı.
Evet. Hı-hı. Kapı gibi konuştuk. Kapatıyoruz. Kapıyı kapattık.
Açık Gazete. Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Merhaba, merhaba.
Merhaba, günaydın Sezin Hanım.
Can'cığım. Dün düzelttin beni. Şimdi ağzım kapağında açılamıyor.
Nedir durumumuz?
Can Bey. Şimdi öncelikle şeyle başlamak istiyorum. Daran Acemoğlu'nun bu hafta Project Syndicate'da bir tane yazısı vardı malum. 5 Kasım 2019'da yayınlanan. Are the Climate Kids Right? Başlıklı bir yazı.
Görmedim ben.
Bunu valla nasıl atlattım bilmiyorum.
Atlatma
size.
Haber yaptım.
Size yollarım bana. Daha da detaylı incelersiniz.
Lütfen.
Ben sadece burada bir şey olarak soru işareti olarak önce bırakmak istiyorum. Daran Acemoğlu malum çok kıymetli bir ekonomist. Türkiye kökenli ve işte Nobel'in gelecek yıllardaki adaylarından hakikaten çok kıymetli bir insan. Fakat Are the Climate Kids Right, iklim çocukları haklı mı, doğru mu veya diyebileceğimiz bu yazısında aslında temel fikir şu, çok büyük bir sempatiyle yaklaşıyor bütün bu bugün de olan iklim krizine yönelik okul boykotlarına ve dünya genelindeki gösterilere. Fakat şöyle bir soru işaretini de ortaya bırakıyor. Piyasayla çok daha bir anlamda piyasayı da etkileyecek şekilde veyahut da işte bütün bu ekonomik, bu günümüzün ekonomik dünyasını da etkileyecek şekilde tutarlı politikalar geliştirmeliler diyor.
Çocuklar mı geliştirmeliler?
Peki. Evet. Tamam, çocukları o zaman bu karar alma süreçlerine ilk önce bir dahil etsinler, ondan sonra çocukları politikayı isterlerse de istemeseler de zaten kendi yetenekleri doğrultusunda yapacaktır. Ama sorun zaten bu, çocuklar karar alma süreçlerine dahil edilmiyor.
Oy kullanma hakları da yok.
Herhangi bir şekilde yaşadıkları mahallede bile bir şey söyleme hakları yok.
Şimdi ben tam yazıyı da siz okumamış olduğunuz için şimdi Daran Acemoğlu'na da haksızlık etmeyeyim. Ama ben de aynı sizinle şeyleri düşündüm. Benim de biraz damarıma basıldı. Açıkçası yazıyı okuyunca. Şöyle demiş. Tam İngilizcesini de söyleyeyim ve ondan sonra Türkçesine de çevirelim. As matters stand, the current youth movement's biggest weakness is that it lacks a coherent agenda for decarbonizing economic production. Yani şöyle çevirebiliriz herhalde. Günümüzün bu gençlik hareketinin en büyük zaafı tutarlı bir gündemi yok. Bütün bu ekonomik, yani günümüzün ekonomik üretimini karbon ve işte bütün aslında bu decarbonizing şeylere, fosil yakıtlara dayalı halinden çıkarmak için
yani
diyor.
Nasıl bir itham ki bu? Ben anlamadım yani şimdi.
Evet, yani ben de şeyi de söylemek istiyorum, yani daha 2 gün önce çok etraflıca ele almaya çalıştığımız 11.200 küsur bilim insanının dünyanın 153 ülkesinden gelen bilim insanları 6 maddede, ekonomi de dahil olmak üzere, çocuklar haklı ve 6 konuda çok çok acil harekete geçip kararlar almazsak dünya yok oluşa gidiyor diye açıkça söylediler. Bugün de hatırladık ki geçen senede daha da kapsamlı bir 20 bin bilim insanının gene insanla aynı şekilde çok ciddi bir uyarı verdiğini ve bütün dünyanın inanılmaz miktarda uzmanın imzaladığı bu raporda da derhal şey yapılması gerekir diyorlardı.
Ve çocuklarım net bir şekilde şunu şunu şunu şunu yapacaksınız dedikleri de 9 yaşındaki belki de 10, 11, 12, 13, 14 yaşındaki çocukların bu şekilde bir taleple çıktıktan sonra gelecek olan eleştiriler hakkında ne düşüneceksiniz mesela? Yani sizin arkanızda kim var? Nereden biliyorsunuz böyle şeyleri diye sorulduğu zaman nasıl savunacaklar bu çocuklar? Sayın Acemoğlu bizden yol haritası istedi. Biz de çıkardık verdik. Sınavlardan geri kalan vaktimizde oturup büyükler için yol haritası çıkardık. Bu sebepten ötürü de biraz derslerimizi aksatmış olmakla beraber sizin anlayacağınız dilden konuştuk mu diyecekler.
Sonraki cümlesini okuyayım. Şey diyor, in fact many young activists regard markets and economic growth as part of the problem. Yani işte birçok genç aktivist piyasayı ve ekonomik büyümeyi sorunun bir parçası olarak görüyor. Acaba böyle mi? Ben buna çok emin değilim açıkçası. Bu çok geniş kapsamlı, çok birbirinden çok farklı, dünyanın çok farklı yerlerinden gelen ve hakikaten de Can'ın çok güzel bir şekilde vurguladığı gibi derslerinden arta kalan zamanda bir de ekonomiyi yeni öğrenirken belki bir de üstüne üstlük ekonomik gelişmeye karşı vesaire böyle düşünebilir miyiz? Biraz bana enteresan geldi açıkçası bu çıkarım.
Hayır, yani Daron Bey'in yapması gereken şey çocuklar niye yapsın? Ya da diğer ekonomistlerin yapması gereken şey niye çocuklar yapsın? Burada büyüklerin yapması gereken şey zaten çocuklar yapmanız gerekiyor diye söylüyorlar bunu. Sokağa çıkıyorlar, protesto ediyorlar. Okullarını feda ediyorlar. Şimdi tekrardan bize daha resmi bir belgeyle beraber gelin dediğiniz zaman biraz şey olmuyor mu? Suistimal olmuyor mu bu durum?
Belki de sehven yazmış.
Sehven yazmıştır, doğru.
Ya burada işte tabii ki evet kötü niyetli ve şey yok, bir yazı değil elbette. Ya Sevmen'in tabii. Şimdi şöyle bir şey aslında belki Daron Bey'de de olan birçok büyükte de olan bu hareketi hareketi tam anlayamamak mesele herhalde.
Bence Daron Bey'de de olan birçok büyükte de olan şey herkesi kendi yaşıtları gibi sanmak. Herkese aynı sorumluluğu yüklemek de olabilir belki de.
Çok günümüzün gözlükleriyle bakıyoruz. Çok günümüzün dar çerçevesiyle bakıyoruz. Ve kendi gözlüklerimizle bakınca işte o hareketin aslında boyutlarını da anlayamıyoruz. Zaman ötesiliğini, günümüzü, her şeyi geçen bambaşka bir insanlık hareketi olduğunu tam anlayamıyoruz. Bir kere zaten şimdi şey çok afaki geliyor bana. Zaten yok olacaksanız veya yaşam şansınız kalmıyorsa ekonomik üretim nedir ki? Yani şimdi günümüzün ekonomik üretim modeline karşı olup olmamak gibi bir şey zaten kendi doğasına aykırı bir anlamda bu tartışmada.
Evet, çünkü yani, zaten yani yazıyı evet. Görmemiş olmakla beraber şimdi ukalalık da etmek hiç istemiyorum ama yani çocuklara herhangi bir sorumluluk yükleyince o zaman da şunu da şu günün haberi El Cezire'nin 6 Kasım 2019 tarihli haberinde Somali'de büyük sellerden etkilenen insanlar arasında 200 binden fazla çocuğun olduğunu, taze suya, temiz suya, ilaca, barınağa ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bu çocukların bir de ekonomik model mi geliştirmesini bekleyeceğiz yani?
Şimdi yazıyı ben istiyorsanız daha geri kalanını ben size yolladığımda okuyun. Daha önce de zaten bunu yapmam çok daha doğru olurdu. Fakat bu yazının üstünde daha konuşulur. Çünkü Daren Acemoğlu kıymetli bir insan ve onun evet. Görüşleri böyleyse veyahut da siz de belki daha iyi derinine inebilirsiniz. Çok daha fazla konunun içinde olarak. Bu aklımızda kalsın. Ben hem sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım hem hemen sizlere de yollayacağım. Ama şöyle bir şey var. Bir kere benim aklıma Hindistan geliyor. Şimdi Hindistan'da bu haftalardır ve aslında biz yani tabii dünya olarak daha yeni konuşuyoruz gündem maddesi olarak ama aylardır orada çok ciddi bir hava kirliliği konusu var. Aylar yıllardır yani. Şimdi bu bugünün hikayesi değil. Ve bizim gündemimizden şimdi düştü ama Hindistan'daki korkunç hava kirliliği aslında tabii ki de bütün bu değişen iklimin de bir parçası ve aynı zamanda Daron Bey'in de bahsettiği bu ekonomik modelin de bir parçası. Kimse elbette ki mağaralara dönelim, orada yaşayalım demiyor ama veyahut da bugünün her şeyini geride bırakalım, bambaşka bir şey, böyle tamamen her şey berbat denmiyor ama sanırım bugünü de düzeltmek için çok radikal bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Çok büyük bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Zaten de çocukların da işaret ettiği yön bu.
Tamamen, yani bunu bilim bırakın çözsünler. Yani zaten Birleşmiş Milletler'in en dünyada toparlamış olduğu en etkili ve yetkili bilim heyeti açıkça tedbir alınmaz ve bütün böyle gelmiş böyle gider işler, böyle gelmiş böyle gider şeklinde devam ederse en fazla 12 yılımız var demişti 11 yıl önce. 12 yıl, yani şimdi 11 yıldan bile az bir zamanımız kaldı.
Evet.
Ne söylüyorlar? Bunun artık şimdi yıllardan bahsediyorsak Kuzey Kutbu'nda Grönland'ın ve bütün Kuzey Kutup yöresinin 16 ila 28 derece daha sıcak normalin üstünde. Bu normal mi? Ve bu sistem 3 milyon yıldan beri görülmüş en sıcak mevsime delalet ediyor. Şimdi bunu iklimi değil, sistemi değiştir demekte çocukların başka ne diyebilirler yani?
Elbette, ve bunun ötesinde tabii ki işte bu birçok problemimiz, daha önceki programlarda haftalardır gündeme getiriyoruz. Hepsi birbirine bağlı. Dediğim gibi ilk başta ne alakası var hava kirliliğiyle iklim değişikliğinin, iklim krizinin diyeceksiniz. Çok büyük alakası var. Çünkü havanın kendini temizleyememe hali, bütün o işte aşırı sıcaklardan dolayı ve bazı yerlerde de aşırı soğuklardan dolayı yaşanan meteorolojik felaketlerden dolayı daha fazla enerji kullanılmak zorunda kalması, ısınmak için, soğutmak için vesaire. Onun ötesinde tabii ki yani bütün bu aslında zerrelerin hava kirliliğine neden olan atmosferde kapalı kalması, bizim soluduğumuz havanın bir anlamda giderek zehirleniyor olması gibi bir durum. İklim krizi denince aslında bu işin en temel, bu ufak adımları hala anlaşılmış değil. Evet. Benim mesela hasbelkader yazın yazılarını okuduğum, yavaş yavaş daha dünyasına girmeye imkan bulduğum bir takım iklim aktivistleri kendi sağlık sorunları yüzünden küçücük yaşta, daha onlu yaşlara yeni geldikleri zamandan gelmeden önceden bahsediyorum. Astım mesela gibi hastalıkların ciddi bir şekilde sıkıntısını çektikleri için bu işe de yönelenler var. Çocuklardan bahsediyorum.
Hindistan'da bu durum şöyle açıklanıyor. Anız yangınları, kömür yakıtlı termik santraller, bitmeyen inşaat faaliyetleri, fabrikalardaki üretimle beraber ortaya çıkan zehirli hava ve gündelik hayat uğraşları içerisindeki fosil yakıtların tüketilmesi. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de bu inşaat faaliyetleri, bitmeyen inşaat faaliyetleri, sürekli inşaat faaliyetleri ki BBC Türkçe'nin haberine göre çimento sektörünün karbondioksit salımı bir ülkenin karbondioksit salımı olduğu varsayılırsa Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 3. sırada yer alabilirmiş.
Bütün bunlar tabii gerçekten şok edici ama galiba biz işte şok olma yetimizi birçok insan olarak unutuyoruz, bitiriyoruz ve çok belki işte tekrar biraz önce söylediğim gibi günümüz parametreleriyle çok standart herhangi bir krize, sıkıntıya, meseleye, yani nasıl olsa bana dokunmaz hala mantığıyla mı bilemiyorum, o parametrelerle yaklaşıyoruz. Ama gerçekten olması gereken çok farklı artık yerlere gidiyor olmak. Ve bizim insan olma halimizle de bütün bu meselelerin çok fazla var. Çünkü işte bu yıl, daha doğrusu işte bu yıl dediğim son aylarda Greta'ya yönelik mesela bir takım ithamlar veyahut da işte eleştiriler mi diyeyim artık ne diyeyim. Asperger olmasından kaynaklanan aslında özellikleriyle ilgiliydi. Malum bunları da konuştuk. Fakat şimdi Türkiye'de gelip dolaşıp mesela bu işte otistik çocukların olduğu sınıfın kapatılması için ailelerin tavırları vesaire, bu işte son günlerde medyaya yansıyanlar açıkçası çok sarsıcı tabii. Yani ne zaman bu kadar gaddar olduk? Ne zaman bu kadar hunar olduk? Zaten insanlığın içinde var böyle bir şey. Şimdi bunu dünyada yaşanmış olanları gözden geçirince ama şu dakikamızda da en azından şu halimizde de gene insan olarak sanırım hep bunu kendimize sormamız lazım.
Evet, bu çok önemli bir tartışma konusu. Uzunca bir süreden beri zaman zaman dile getirmekte olduğumuz bir şey var. Emil Durkheim'ın bundan 150 sene önce yazdığı klasik kitap işte Anomi, yani intihar adlı kitapta bahsettiği bir durum bu. Yani bütün hiyerarşilerin, değerlerin, ahlaki durumun çökmesinden kaynaklanan bir şey var. İntiharların artması ve gaddarlığın da artması. Yani şimdi tekrar şeye dönecek olursak dünyada aynı zamanda bir de şey görünüyor. Yani bu ekonomik uygulanmakta olan, bütün dünyada uygulanmakta olan ekonomik modelin şeyine karşı, ya adaletsizliğine karşı bütün dünyada çocukların, neoliberalizmin çocuklarının kalktığı bir şey var. Çocuk derken belki de bu nesli olduğu gibi şey yapabiliriz. Yani Şili'den, Haiti'den, Honduras'tan Irak'a, Mısır'a ve Lübnan'a kadar Orta Doğu'da neoliberalizme birçok durumda da kendilerine hem Amerika Birleşik Devletleri'nin istilaları, darbeleri ya da başka böyle şeyler tarafından empoze edilen en bir durum bu. En ağır durumu da işte tamamen Allende'nin Şili'sinde, Şili'nin sosyalist lideri Salvador Allende 1970'te seçildiğinde 6 yıl uğraşmıştı CIA, üstü kapalı gizli bir CIA operasyonu seçilmesin diye. Onun üzerine de başkan, o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon, Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo uygulamasına, ekonomiyi bağırtacak diye de hatta lafı da hatırlıyoruz. Bunu da bugün Medya Benjamin gayet etraflı bir yazıyla ortaya koyuyor. Neoliberalizmin çocukları adalet için Şili'de ve bütün dünyada harekete geçtiler diyor. Ve şeyi anlatıyor, yani Pinochet'in döneminde, yani Pinochet geldi, CIA darbesiyle geldi üstelik. Önce şeyi, Allende'yi öldürdüler, arkasında 3200 kişiyi yok ettiler, yani kaybettiler. 80 bin siyasi mahpus oldu hapishanelerde ve 1990'a kadar da zalim bir diktatörlükle yönetti. Tam desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri başta ve diğer batılı ülkelerin şeyiyle. Model bu. Evet. Pinochet'in altında da Şili ekonomisi tamamen radikal, işte serbest piyasa ekonomisi, Chicago çocukları denen, Chicago Boy diyen bir avuç Şilili ekonomist Chicago Üniversitesi'nde Milton Friedman'ın denetiminde şey yapmışlar. Hatta yeni seçimden, parlamentodaki ilk konuşmasına zor yetiştirmişlerdi bu yeni ekonominin, neoliberalizmin kurallarına.
Bunda ama yetiştirmişlerdi.
Naomi Klein yazıyor. Yani şeyden taze çıkmıştı. Şimdi ondan sonra da şeyler kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları, Pinochet de bütün Şili'nin bütün kamu şeylerini, nehirlerini, sularını filan, madenlerini hepsini zengin şirketlere, yatırımcılara sattı ve zenginler için vergi indirimi yaptı, şirketler için özelleştirmeler, vergi şeylerde emekli haklarının indirilmesi, sağlık kaldırılması, eğitimin ve diğer kamu hizmetlerinin ve böylece bütün dünyada, yani ondan sonra da büyüdü, büyüme hikayeleri anlatıldı. Evet. Şimdi bunu mu savunacağız yani?
Kesinlikle, yani elbette, yani bunda bir herhalde şüphe yok. Biraz da işte bütün bu dediğim gibi iklim aktivistlerini günümüzün pek anlamama hali sanırım. Söz konusu biraz naif hareket olarak bulmak belki bütün işte bu getirilen eleştirilerin dibine inememenin konunun.
Naif mi? Atlarla saldırdılar geçen hafta Avustralya'da. Brezilya'da bir tane Amazon ormanları savunucusu öldürüldü pusu kurularak. Ondan sonra Brezilya'daki Bolsonaro'nun oğlu aynen askeri diktatörlükteki olan yöntemleri kullanarak
cinayet işlenmeli evet. dedi. Başka evet. yolu yok.
Sokak protestolarını durdurmamız gerekiyor dedi. Aynı zamanda Avustralya Başbakanı Scott Morrison da aynı şekilde durduracağını söyledi. İngiltere'deki Londra polisi durdurmayı denedi. Ondan sonra bu sefer mahkemeden döndü. Artık yargıda görülecek hesabı.
Hayır, isterken benim eleştiri olarak getiriyorum burada tamamen sinirlendim şey olarak değil. Yok haklısın, çok haklısın.
Kusura bakmayın. Sinirlenmekte yerden söz konusu olduğu zaman.
Haklısın. Böyle oluyor. Çünkü gerçekten de mesele büyük yani. Mesele hayati yani. Daha ne diyeyim?
Oyun büyük. Evet.
oyun büyük değil. Oyun büyük tam tersi işte maalesef bazı komplo teorisyenlerinin konuya yaklaşımında var. Bunun arkasında işte böyle efendim şeyler var, onlar var, bunlar var. İşte lobiler vesaireler gene öyle bir zihin yapısı var. Hadi neyse diyelim o daha niş ve böyle bir küçük yerdeki bir kısıtlı bir çevrenin kafa yapısı diye ummayı istiyorum.
Evet Sezin Hanım, bir yandan da büyük yani iklim krizi yüzünden Amazon ormanları bir yandan ortadan kalkıyor. Yeni raporlar da bunu net bir şekilde söylüyor. Amazon ormanlarının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Brezilya hükümetinin başındaki kişi de gidiyor bu iklim krizinden sorumlu olan şirketlerin en büyüğü Aramco'nun sahibi olan ülke Suudi Arabistan'ın başkanı Bolsonaro ile beraber daha nasıl güzel anlaşmalar yapabiliriz diye tartışıyor. Ticari anlaşmalar yapıyor. Aynı zamanda silah anlaşmaları da yapmaya çalışıyor. Oyun biraz da büyük galiba yani.
Evet, ben de ufak bir kendi reklamımı yapayım. Hadi izin bakalım. Verirseniz bir ufak yazı yazdım şeye.
Nereye? Bizim internet sitesine.
Hayır şeye ya. Derneğine.
Türk Toraks
Derneği'nin Aralık sayısında çıkacak sanıyorum bültenine. Onun başlığı zaten bu durumu izah etmek için bulunmuş bir başlıktı.
Nedir efendim? Yani,
habaset yani kötücüllük, habislik, hamaset, aşırı milliyetçilik ve isyan çağı. Nasıl?
Güzel, gayet güzel. Benim bu haftaki yazımın başlığı da kimin eli kimin cebinde? İklim krizi üzerinden bir dünya panoraması yapıyorum. Şili'den başlıyorum, Suudi Arabistan'dan çıkıyorum. Türkiye'de dahil olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya bir anette yayınlanacak benimki de bugün.
Reklam saati.
Evet, kusura bakmayın.
Evet, bu, hakikaten bu yazıyı da bu arada tabii ki takip edelim. Bana da bu arada yazmadığımı düşündürdüğünüz için teşekkür ederim. Komplekse girdim. Şaka bir yana şimdi tabii bu arada Paolo Paulino'yu da Amazonlarda öldürülen aktivistiydi, lider aslında.
Pusuya düşürüldü.
Amazon yerlisini de evet son derece berbat bir, yani tam bir pusu yani yapılan evet. kendisine ve suikast. Ve ormanların işte bu artık orman da diyebileceğimiz bir şey değil. Böyle çağlayan o yeşillik diyelim neyse. Orman muhafızlarından biri olarak anılan bir insan. Ve onun hakikaten bu şekilde öldürülmesi ve çok ne kadar da iyi bir insan olduğunu daha sonra çok da okudum, gördüm hakkındaki evet. yorumları.
Ben de,
çok büyük bir kayıp. Müthiş işte bunlar aslında kayıplar ve hani ben burada naif derken kastım da tamamen işte ya bu kadar basit görüp herhangi bir böyle hoş bir eylem cumaları gibi buna bakıp geçmemeliyiz hakikaten de. Çünkü bedeli büyük, her şey büyük. Yani biraz önce bahsettiğim mesela işte aktivist, daha benim oğlumun yaşındaki Alexandria Villa Senior. Bu işte Greta Thunberg'le beraber aslında Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunanlardan.
Evet, önce tek başına Birleşmiş Milletler'in önünde grevliyle başladı Alexandria Villa Senior.
Evet, işte astım sıkıntısı olan o yani.
Evet.
Ve yani dediğim gibi yani daha onlu yaşlarından önce bunu yaşamaya başlamış. İşte çocuklar bu dertlerle aslında bu meseleye sarılıyorlar ve mesela işte tamamen bu dünyanın gerçeklerinden kopukmuş böyle efendim yok işte bir takım şeylere sadece baş kaldırıyormuş gibi bir durum da yok. O başlı başına değerli bir şey. Bugüne sadece bir baş kaldırıyor olmak bir kere bence ayrıca da eleştirilecek bir şey değil. Bunu da altını çizeyim. Ama onun ötesinde William Senior'un mesela ilerideki hayali Birleşmiş Milletler'de çalışmak. Ve ne yapıyor? Gerçekten de Birleşmiş Milletler'in araçlarını daha 14 yaşında kullanarak aslında dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu bir fark edelim hakikaten.
Ama direkt plan program istiyorsanız da isterseniz onu da yaparlar.
Vallahi yani
yaparlar.
Büyük şeyler oluyor. Yani şimdi bunları küçümsemek ya bu çocuklar sayesinde çok büyük şeyler oluyor. İtalya'da işte iklim değişikliği müfredata girdi.
Evet. Şimdi bu bunu önemli bir şey. Çok çok önemli. Yeni Zelanda'da da biraz geç bize göre ama yeni karar parlamentodan geçti. 30 yıl içinde şeye geçilecek. Sıfır karbona geçileceği karar verildi. En ilginç haberlerden bir tanesi de Britanya ahalisinin Birleşik Krallık ahalisinin %56'sının 10 yıl içinde geçmeyi öneriyor olması sıfır karbona. Yani %56'sı bunu diyorsa bu çocukların ve işte Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı gibi hareketlerin etkisiyle iklim aciliyetinin etkisiyle olduğu söylenebilir doğrusu.
Ya bütün dünyada işte gündeme giriyor olması en büyük siyasetçilerin tartışma konularından bir tanesi haline dönüşüyor olması çok önemli. Yani Almanya'daki son gördüğüm araştırmalar vardı mesela seçmenlerin ne kadar büyük bir öncelikli kaygısı haline geldiğini görmek vesaire. Bütün bunlar iklim krizinin çok çok çok çok önemli. İşte bunlar oluyor. Biz de takip etmemiz lazım. Yani ne oluyor? İtalya'da müfredata giriyorsa acaba bu hakikaten layıkıyla bir şekilde mi giriyor yoksa sadece bir kozmetik biçimde mi giriyor? İtalya'da giriyorsa niye Türkiye'de girmiyor? Bunların baskısını, bunların derdini işte hepsinin peşine düşersek mesele bu zaten. Yoksa işte piyasa içinde olmak, dışında olmak değil mesele bence. Yani o bambaşka ve olmaması gereken kendi kendini yok eden
evet.
bir tartışma.
O zaman şöyle bir ara buluculuk öneriyorum. Ekonomistler çocukların istedikleri iklim krizinin ders müfredatına girilmesi için çalışmalara başlasın, konuşsunlar, lobicilik yapsın. Çocuklar da iklim kriziyle alakalı ekonomik modellerin nasıl geliştirileceğine dair çözümleri ekonomistler için yapmaya çalışsın.
Ay evet neden olmasın?
Ya da hepsini hakikaten. Çocuklar mı yapsın?
hepsini çocuklar ya. Ya biliyor musun en iyisi candı vallahi ya. O zaman çok daha rahat ederiz belki dünya olarak. Evet. Şey bakımından söylüyorum yani kenarımıza çekileceğimiz için değil. Çok daha iyi becerecekleri için. Çok daha başarılı olacakları için bence.
Evet bizim yani 50. yayın dönemine yeni girdik bu hafta ve evet. birazdan da gelecek
evet,
haftadan itibaren de.
Evet biliyorum onu da söyleyecektim. Çok mutluyum açıkçası. Evet. Saat 10'da başlayacak bu yepyeni heyecanlı program için.
Ve evet yani 25. yıla da giriyoruz ve gene bu seneki temamızda geçen şeyde olduğu gibi ana temamızda tamamen iklim acil durumu ve isyanlar olacak. Öyle de bir hatırlatma evet. yapalım yani.
Evet burada eylem devam ediyor. Ve devam edecek bundan sonra da.
Evet.
Her bir şekliyle. O zaman görüşmek üzere.
Kendinize
bu arada kapatırken son şeyi söyleyeyim. Budapeşte'nin yeni seçilen belediye başkanı da geçen gün Orban'la görüşmeye gitti ve otobüsle gitti. Siyasetçilerimizden bu tarz makam araçlarından inip bir takım inisiyatifleri ellerine almalarını Türkiye'de de bekliyoruz. Hoş ve şık bir hareketti bence. Benim de hep bindiğim bir otobüs.
Evet.
İşte de yeşil bir otobüs.
Hazır otobüs demişken Ankara'daki genç iklim aktivistleri de İstanbul'daki genç iklim aktivistleri yarın İzmir'e gidiyorlar. İzmir'deki genç iklim Fridays for Future İzmir aktivistlerini tanışmak ve orada onlara destek vermek için. Orada da otobüs kullanılacakmış. İşte arkalarından ben de koşturacağım. Her yerde otobüs. Bakın otobüs kullanıyor çocuklar. Yani çocuklar otobüs kullanıyor en azından.
Evet.
Ekonomistlerin başına otobüsün kullanılması.
O makam araçlarını da artık bilmiyorum ne yapmalı.
Evet. Halledeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
Kendinize
size.
Bakın.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi.
Nun ora ka finali nun param tan hangnam photo.
Günün en ilginç haberini de verelim. Açık Gazete Magazin'de küçük bir şey yapalım. Avustralya'da yaşayan iki kişi 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgerin 24 yıl boyunca hiç bozulmadan kaldığını söylemişler. Euronews'un haberi bu, çok güzel. Casey Dean ve Edward Nitz adında iki arkadaş gençken eğlenirlerken satın aldıkları hamburgeri her şey bir şakayla başlamış. Ve ahbap adını verdikleri 24 yıllık hamburgerlerinin en eski McDonald's burger olduğu iddiasından da vazgeçmiyorlar. Ambalaj mumlu kağıt ve mukavva halkadan 90'lı yıllarda satın alındığının kanıtı diyorlar. Gençken bir kamyon dolusu yemek siparişi verdik, bize çok fazla geldi, sonra da saklayalım mı diye, bunu sonsuza kadar sakladığımızı hayal et diye şaka yaptık. İşte olaylar zinciri başladı. Şimdi buradayız demişler. Çok ilginç bir haber. Çünkü hamburgerin bu kadar uzun süre bozulmamasının nedenini sormuşlar McDonald's sözcüsüne. O da demiş ki gizli madde falan yok bunun içinde demiş. Niye bozulmamış peki diyor musun?
Neden efendim?
Sadece düşük nem ve yüksek tuz içeriğinden kaynaklandığını söylemiş. Şimdi ben de soruyorum arkadaşlar size. Soru şu: düşük nem ve yüksek tuzla 24 yıl saklanabilmesi nasıl mümkün oluyor hamburgerin?
Saklanıyor.
Ve sorunun ikinci bölümü: Açık Radyo'nun 24 yıldır ayakta kalmasının sırrı da bu olabilir mi? Yani düşük nem ve yüksek tuz içeriğinden olabilir mi?
2009 yılında İzlanda'da çekilmiş McDonald's'ın o günden sonra satılan son hamburgeri. McDonald's'ın İzlanda'dan çekilmesinin sebebi çok uluslu fast food zincirine uygulanan yüksek vergilermiş. İzlanda böyle bir yolu seçmiş ve butik işletmelerin, butik restoranların daha değerli olduğu gibi bir evet. anlayış varmış. Böylelikle 1993'te İzlanda pazarına giren McDonald's 31 Ekim 2009'da son menüsünü satmış. Jortur Samarason isimli müşterisine. Fakat Smarason'da menüyü yemek için değil, tarihin bir parçası olmak için saklamış ve Reykjavik'teki Bas Hotels'te sergileniyormuş,
evet,
bu.
Ama bu sergilenebiliyor ama yani. Bu yani artık
duruyor. Şey.
Peki Açık Radyo'nun yeni adı nedir? Bulamadınız galiba. Ben söyleyeyim. Arburger. Açık Radyo'nun arı. Are burger.
Disk diyorlarmış artık. Burger demiyorlar. Mesela vegan burger yerine vegan disk diyorlarmış.
Ar burger.
Ar disk.
AGM. Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi.
Nun ora ka finali nun param tan hangnam photo.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Alp Bey.
Günaydın Can.
Öncelikle futbolla herhalde başlayalım. Bir sürü maç oynandı. Türkiye'den de bayağı berbat sonuçlar geldi galiba Türk takımları açısından.
Gerçekten öyle yani. 3-3 6 falan yiye döndü Türk takımları bu hafta. Bir tek Başakşehir hariç tabii, onu söyleyelim. Onlar Wolfsberg'i 3-0 yenerek bu sezon deplasmana galip gelen ilk Türk takımı oldular. Ama hani genel bilanço yine kötü. Galatasaray Madrid'de 6-0 yenildi Real'e. Trabzonspor Rusya'dan 3-1 yenilgiyle dönüyor ve Beşiktaş'ta Braga'da 3-1 yenildi. Feci bir bilanço var. Yani yine 3 Türk takımı elenmiş oldular. Yani Galatasaray'ın küçük bir Avrupa Ligi'ne sıçrama şansı var oradan. Başakşehir ise liderliğe yükseldi grubunda. Yani bir deplasman galibiyeti gelince ben doğrusu oradan da çok ümitli değildim. 3-0'lık net bir galibiyet aldılar. Yani işte birkaç haftadır bir konuşuyoruz. Genel bilanço feci. Yani bu gruplardaki 16. maç oldu Türk takımları için. İşte yani 4. maçlar sonunda ikisi tamamen veda etti. Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa kupalarına. Galatasaray bir ihtimal Şampiyonlar Ligi'nden elendi de hani grup üçüncüleri Avrupa Ligi'ne katılabiliyor oradan. Brüş karşısında bir galibiyet alıp 3 hafta sonra bir öyle bir kurtarma ihtimali var. Başakşehir belki işte ilk 2'de yer alacak. Bir sonraki hafta içeride Roma ile oynuyorlar galiba. O maç önemli olacak. Yani belki kurtaran Başakşehir oldu ilginç bir şekilde ama görülüyor ki hiçbir şekilde Türk takımları hazır değil bu Avrupa macerasına. Yani bir bütün baştan bir plan çizmek lazım Türk futbolu için. Yani her yerinden dökülen bir sistem söz konusu. Halbuki bu değil mi? Sınırsız yabancı hakkın için istenmişti. İşte Türk takımları Avrupa'da iyi rekabet edebilsin. Rakiplerine karşı istedikleri yabancıları alsınlar. Gerekçe buydu.
Tam tersi oldu yani.
Tam tersi durum daha feci. Hatta bugünlerde sanıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun tasarısı var. Bu bir takım bir vergi reformu demeyeyim de bir takım yeni vergi uygulamaları var herhalde. Ve futbolculara uygulanan vergi oranları da herhalde 20 yıl sonra arttırılacak eğer bu tasarı kabul edilirse. Muhtemelen kulüpler arka planda ciddi bir kulis uyguluyordur, baskı yapıyordur bunun değişmemesi için böyle. 1 milyon TL'den yukarı kazanan oyuncular için 1 milyonun üstü kısmının ücretlerinin 1 milyondan kısmı fazla olan kısmı için %40 galiba vergi uygulanacak tasarı kabul edilirse. Yani 20 yıl önce tasarı değiştiğinde oradaki amaç da şeydi. İşte vergi oranları %15'e insin ve iyi yabancıları işte getirebilelim, rekabet edelim Avrupa'yla. Gelinen noktada hiç rekabet gücü neredeyse sıfıra inecek. Sıfır, yani 20
evet,
yılda.
Yani bir de yani mesela gazeteci, spor yazarlarından birisi işte Galatasaray'ın bu 6-0'lık hatta daha da fark olabilecek deniyordu. Berbat bir oyundan sonra 6-0'lık yenilgisi üzerine seyircinin de şikayet ettiğini yani yuhaladım bilmiyorum ama eleştirdiğini söylüyor. Ama bunu anlayacak kimse de yoktu. Çünkü hepsi yabancılardan oluşuyordu diyor. Gerçi bu yabancılardan oluştuğu doğru hepsinin ama Türkçe anlayacak mesela kalecisi olabilir Galatasaray. Hmm. Uzun süredir Türkiye.
Evet yani daha eski oyuncu olduğu için olabilir. Yani baştan bir şey çizmek lazım. Sadece Galatasaray için değil. Bütün Türk takımları için bir plan çizmek lazım gerçekten. Her alanda sıkıntı var. Yani işte Avrupa için alıyoruz diyorlar. Hiç alakası yok. Hani bütün bu yabancıların bu harcamaların tek sebebi işte, ligindeki kısır rekabet yani. Özellikle üç büyük arası çekişme. Biz işte bir iki sezon birisi daha büyük yatırım yapıyor. Bir sezon öbürü yapıyor. İşte onlar ikisi kötü olduğunda üçüncüsü bir yatırım yapıyor. Ama böyle bir kısır çekişme var. Yani birincisi gerçekten bu bir kanunla mı olur? Futbol Federasyonu zorlaması mı? Bir kesinlikle bir mali disiplin getirmek lazım bu kulüplere. Ve ciddi bir denetim ve yaptırım. Birincisi bu yani işte ne kadar kazanıyorsanız aşağı yukarı o kadar harcama yapmanız lazım. Bu sene güya Türkiye Futbol Federasyonu bir harcama limiti getirdi. Kulüplerin potansiyel gelirlerine göre Hatta bir bu sezon için bir limit yolladı takımlara ama uyulacak mı, nasıl kontrol edilecek? Doğrusu bunu bilemiyorum. Kulüplerin kendi seçtiği federasyon kendilerini denetleyebilecek mi? Emin olamıyorum. İkincisi, mutlaka bu oyuncu yetiştirme konusunda bir ayrı hamle lazım. Ve yaptırımlı bir hamle. Yani işte Süper Lig alttaki belki birincilik için de söz konusu olabilir. Yani en üst iki lig için işte bir 2-3 yıl mühlet verilir. Bu oyuncu yetiştirme konusunda belki 2 sezon. Ama mutlaka işte maç kadrosunda yetiştirdiğiniz oyuncular, işte 2 oyuncu, 3 oyuncu, belki sezon sezonu artarak gidebilir bu. İşte 2 sezon diyelim ki 2021-2022 sezonu, bundan 2 sezon sonra için işte maç kadrosunda 2 altyapı oyuncusu, altyapıdan yetişmiş oyuncu daha doğrusu, bir sonraki sezonu 3-4 böyle bir belli bir seviyeye getirene kadar bir şey konur, limit konur ve bunun yaptırımı olur. Yani yetiştiremeyenin puanı silinir vesaire. Böyle bir şey ve işte belli ki bir şeye takıldı bir yandan da Türkiye. Yani aynı teknik direktörler yıllardır hiçbir katkı sağlayamadan, katkı veremeden görevlerinde kalmayı sürdürüyorlar. Mesela Fatih Terim ve Şenol Güneş biraz devirlerini tamamlayan iki antrenör gibi mesela artık. Çünkü bu biraz şeyle de ilgili. İngiltere, Almanya'da söz konusu, işte Arsene Wenger Bayern Münih'e gidecek diye bir söylenti atılmıştı. Yalanlandı dün gerçi. Yani daha doğrusu Bayern Münih kabul etmedi. Yani 365 gün 24 saatlik bir iş aslında. Hele bu üst düzeydeki futbol teknik direktörlüğü. Sorumluluğu çok büyük. Stresi çok fazla. Ve 30 yıl önceye göre, 20 yıl önceye göre de hatta şeyi çok yüksek. Yani uluslararası temas fazla, seyahati daha fazla, deplasmanı daha çok. Böyle bir iş ve yani işte 60'lı yaşların sonu aslında bu işin limiti gibi. Hatta ben 40 ile 60 yaş arasının şey olduğunu düşünüyorum. Yani teknik direktörlük yaşı, yani bu 40 ile 60 arasında yapılabilecek bir iş bu. Daha sonra hani hakikaten insanı hem zihinsel hem fiziksel olarak çok zorlayacak bir iş. Kilometre attıkça gerçekten bunu sürdürebilmek çok zor ve Fatih Terim ve Şenol Güneş de herhalde, Şenol Güneş şimdi daha biraz daha hafif bir görevde, milli takım teknik direktörü, bir yeni kuşak katkı verecek antrenörler lazım. Yani ilginç bir durum. Daha önce gelen yabancı antrenörler Türkiye'ye gelmiyorlar. Uzun süre, yani 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerde milli takıma da kulüp takımlarına da ciddi katkı veren, Türk futbolunu aşama yaptıran bazı yabancı antrenörler gelmişti. Şimdi onların hiçbirini göremiyoruz. Ya kulüpler bunu düşünmüyorlar ya da anlayamadığımız bir kulis var yani yabancı antrenörlere karşı.
Evet, burada yani belki burada tuhaf bir şey de var. Yani yabancı futbolculara sonuna kadar açık, yabancı antrenörlere karşı da sonuna kadar kapalı kapılar diyebiliriz. Çok acayip.
Yani öyle çok ilginç bir durum oldu. Yani benim işte çocukluğum diyebileceğim 80'lerde yani yabancı sayısı takım başına 2 idi. Ama herhalde ligdeki antrenörlerin yarısı yabancıydı. Ağırlıklı tabii eski Yugoslavya'dan gelen antrenörler vardı. 90'larda da aslında yabancı antrenör çoktu. Çok başa olanlar da vardı. Yani örneğin Beşiktaş'taki Gordon Wing gibi 6,5 sezon kaldı. Yabancı sayısı son 4-5 yılda arttı. İşte takım başına 14'e kadar çıktı. Ligde yabancı antrenör yok. Şu anda bir galiba. Yanılmıyorsam. Gaziantep Spor Kulübü hariç galiba yabancı antrenör yok Süper Lig'de. Çok ilginç bir durum. Üstelik işte yabancılar, Türkiye Ligi'nde oynayan yabancılarla ağırlıkla Fransızca, Portekizce, İspanyolca bilen ülkelerden. Daha belki yani İngilizce bilmek de çok işe yaramayabilir. Yani onlara hitap etmek istiyorsanız bu üç dilin birini konuşmanız lazım. Bu dilleri konuşabilen bir teknik direktör olduğunu zannetmiyorum. Belki arada işte Almanca konuşan, İngilizce biraz konuşan birkaç teknik direktör var. Yani bu ülkelerden teknik direktör ya düşünülmüyor. Önceki sezonlarda vardı bir iki kişi. Onların da ömrü çok uzun olmadı. Böyle ilginç bir durum var. Yani böyle bazı kulüplerde bence mutlaka yabancı antrenörü olmalı. Bu oyunculara hitap edecek. İlginç bir kulis var. Yani burada da bir şey yapılabilir. Kulüplerin inisiyatifi lazım. Buraya bir kural konamaz tabii. Yabancı getireceksiniz de ama birkaç kulüp gerçekten şey yapan, çok çok kariyerli olması gerekmiyor ama takımı yukarı çekecek yabancı antrenörler getirebilir. Ama işte yetiştiricilik ve bu mali disiplin çok kritik konular gerçekten ve bu Avrupa kupalarına yönelik iyi sonuçlarla alakalı bir ayrı ödül sistemi mi konur? Yani oranın çok önemli bir hedef olduğu uluslararası başarıların Türkiye içindeki başarıdan daha önemli olduğu belki bir ödül sistemi falan bile konabilir yani. Şu an belli ki çünkü hiçbir Türk takımı orayı düşünerek şey yapmıyor, hazırlanmıyor. Hatta Trabzonspor galiba işte eksikleri de var tabii. Beşiktaş'ın da öyle. Sakatları da var. Deplasman maçlarına dün bayağı eksik çıktılar. Yani bazı oyuncularını oynatmadılar. Yenilgi daha kolay geldi ama yani Türkiye'yi ülke puanı olarak aşağı çekecek bir sezon ve bir hafta oldu. Öyle diyelim.
Evet, bayağı üzerinde zaten zaman zaman konuşma fırsatı buluyorduk ama şimdiki son bu sonuçlarla beraber tekrar analize edilmesi gerekli, önemli bir konu bu.
Evet.
Bunun dışında konuşabileceğimiz bu hafta spor.
Yani bu zaman zaman futbolda hortlayan ırkçılığı biliyoruz. Yine son hafta olaylar var.
Evet.
İtalya'daki olayı bilmiyorum.
Balotelli değil mi?
Balotelli olayı, evet. İtalya Mario Balotelli, İtalya milli takımında da zaman zaman oynayan ilginç, renkli kişilikli bir oyuncu. Hani gittiği kulüp takımlarında da zaman zaman disiplinsizliğe dikkat çekiyor ama hani büyük bir yetenek olduğunu biliyoruz. Bu sefer takımıyla Verona deplasmanında hafta sonu oynarken korner direği dibinde bir atak sırasında kale arkası tribünlerden artık hangi sesi duyduysa galiba böyle bir maymun sesi yapıyorlar. Balotelli yaklaşınca Verona seyircisinin bulunduğu tribünlerin üst katından işte böyle maymun taklidi sesi geliyor. Balotelli de bunu duyup top ayağındayken, aslında orada şey de olabilir, pozisyon da bir yaratabilir belki, aniden durdu, topu eline aldı ve tribünlere vurdu. Ve sonra sağ dışına çıkıp maçı terk etmek istedi. Irkçı, kendisine yönelik ırkçı tezahürat sebebiyle. O arada kendi takım arkadaşları, yani Brescia oyuncuları ve Veronalılar işte hani maçı yarıda bırakmaması için onu ikna etmekle uğraştılar. Balotelli oyuna döndüğü gibi bir de gol attı. Böyle ilginç bir durum oldu. Hani şey tabii çok ilginç, bu işte İngiltere hani bu tip eylemlerde ağır cezaların uygulandığı, hani böyle tezahürat yapan seyircilerin cezai soruşturma uğradığı gibi işte takım tarafından ömür boyu boykotla cezalandırıldığı bir ülke. Ama mesela İtalya'da, İspanya'da bu durumun ciddiyeti veya meti hala pek anlaşılmış değil galiba. Yani o da Balotelli'yi ikna etmek değil, gayet haklı tabii tepkisinde. Yani o seyircileri hemen dışarı çıkarmak lazım belki. Yani sonra da tabii soruşturma uygulamak üzere. Ama hani seyirci grubuyla uğraşacaklar da Balotelli'yi ikna etmeye çalışıyorlar.
Evet, çok yani, tuhaf bir elbette terslik var.
Elbette sahada kalsın, golünü atsın, onu öyle seyretmek ister Türk futbol severler ama tepkisinde çok haklı. Maalesef İtalya, İspanya çok küçük cezaların uygulandığı falan bir ülke. Balotelli olunca biraz daha ciddi alındı herhalde. Verona teknik direktörü Juric falan da tepki gösterdi. Herhalde o taraftarları da bulmak için uğraşıyorlar. 20 yıl önce yine Verona tribünlerinden bir görüntü ortaya çıktı. 90'larda durum daha felaketmiş tabii. Kendi takımlarındaki bir siyah oyuncunun mankenini yapıp böyle tribünde boynayıp bağlayıp asmışlar mankeni. Verona taraftarları. Siyah bir oyuncuymuş o zaman herhalde. İtalya'da siyah tenli oyuncu daha da az. Yani eski bir sabıkası da ortaya çıktı Verona tribününün. Sonra da işte o taraftar burada şey diyorsa biz moralini bozmak için yapıyoruz. Yani ırkçı değiliz biz.
Tabii tabii.
Diye kendilerini de savunuyorlar çok ilginç bir şekilde. Şimdi gelecek hafta milli maç arası var. İki hafta Avrupa Euro 2020 elemeleri oynanacak. Bir önceki eleme maçı döneminde olmuştu. İşte İngiltere milli takımı Bulgaristan'la oynarken deplasmanda tribünlerdeki bir herhalde 20-25 kişilik Bulgar seyircinin ırkçı tezahüratı sebebiyle İngiliz oyuncular ve teknik direktör Southgate işte hakemleri uyardı. Maç durdu. Anons yapıldı. UEFA'nın böyle bir uygulaması var artık. Hani maçın yarıda kalması bile söz konusu. O aşamaya gelmeden uyarılar yapıldı. Devre arasında o taraftar grubu maçı terk etti ama bayağı ciddi bir sarsıntı yaşandı. İşte Bulgaristan teknik direktörü, federasyon başkanı istifa etti. Sanıyorum o taraftarlar sonradan emniyet güçleri tarafından tespit edildiler. Zaten böyle işte galiba selamı falan da vermişler. Yani belli. Evet. Maça ne için geldikleri belli. Şimdi Southgate'in bu milli takım haftası öncesi demeci var. Yani çok daha ağır cezalar talep ediyor. Benim İngiltere'de gördüğüm, duyduğum hani para cezası ve sağ kapatma cezası değil ki Bulgaristan böyle bir ceza çarptırıldı. İşte turnuvadan ihraç falan gibi uygulamalar bekliyorlar. Yani daha ağır. İşte maçın yarıda bırakılması, hükmen galibiyet. Hangi takım ülke yapıyorsa hükmen ceza uygulanması gibi. Ama İngiltere'de yok değil. Zaman zaman münferit de olsa maçlarda duyuyoruz ama şöyle oluyor burada. Sanıyorum önceki hafta Manchester United Liverpool maçında oldu galiba. United seyircisi böyle bir ırkçı tezahürat yaptıklarından şüphelendikleri yani ya da duydukları seyirciyi güvenlik görevlerine teslim ettiler maçtaki.
Ha, öyle mi? İlginç.
Evet evet yani hangi tribünde oturuyorsa galiba kale arkası tribün tabii. Liverpool'un sağ beki Alexander Arnold herhalde bir şeyler söyledi. Etrafındaki seyirciler uyarıp çıkarttırmışlar tribünden. Seyirciyi güvenlik alıp götürmüş. Yani öyle bir bilinç var burada. Onun kimsenin yanına kar kalmıyor. Önceki haftalarda FA Cup yani İngiltere Federasyon Kupası'nın elemelerinde böyle bir olay oldu. 3 hafta kadar önce. Bir yani yarı motor takımlarının oynadığı bir eleme maçıydı. Penaltı atılırken kale arkasından Yeovil takımının seyircileri Londra takımı Herengi'nin kalecisine, Cameron'un kalecisine tezahüratta bulunca oyuncular şikayet ettiler. Hakem maçı daha doğrusu soyunma odasındaki takımlar maç tatil edildi orada. Tekrar oynanacak. İşte, iki takımın da herhalde başvurusuyla ama son yarım saate oynanmadan yarıda bırakıldı maç o gün. Tezahüratlar sebebiyle.
Evet, yükselen bir ırkçılığın her yerde izlerine de rastlıyoruz tabii.
Evet, yani muhtemelen her yerde 20-30 yıl önceye göre işte kulak kapatılacak tezahüratlar, eylemler artık dikkat çekiyor, yaptırımları var ama sorun bitmiş değil tabii.
Evet.
Gördüğümüz kadarıyla.
Peki, bu şekilde de bitirebiliriz herhalde.
Öyle yapalım.
Çok teşekkürler. Haftaya
görüşmek.
Görüşmek üzere efendim.
Alp Ulagay'la Spor.
Bu şekilde de programımızı kapatıyoruz. Açık Gazete'yi, bu haftanın son Açık Gazetesi'ni. Ondan sonra da yeni bir programımız başlayacak değil mi?
İklim Acil.
İklim Acil başlayacak.
Evet efendim. Kısa bir reklam arasından hemen sonra.
Evet, o zaman duyuruyorum hemen. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.